Çınaraltı. Sevgili TGRT FM dinleyicileri, İstanbul stüdyolarımızdan yayınlanan bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, yıl 1621, devir Sultan II. Osman, namı diğer Genç Osman zamanıydı. Günlerden Şubat'ın 9. pazartesi günü. İstanbul günlerden beri şiddetli bir soğuk dalgasının tesirindeydi. Yağan kar yerden kalkmıyor, buzlar çözülmek bilmiyordu. O sabah uyanan İstanbullular gözlerine inanamadılar. Böylesini ne görmüşler ne de işitmişlerdi. Boğaz donmuş, Haliç buz tutmuştu. Osmanlı Devleti'nin güzide payitahtının halkı çok soğuk günler geçirmiş ama ne babasından, ne dedelerinden, ne ninelerinden boğazın donduğunu hiç işitmemişti. Fındıklı, Tophane, Sarayburnu gibi kıyıdakiler deniz kenarında toplanıp hayretle, ibretle göz alabildiğine uzanan buzlarla kaplı deryayı seyre koyuluyorlar. Aralarında buzların çözülmesi için dualar eden, adaklar adayanlar kadar cesaret göstererek karşı kıyıya geçmeyi düşünenler de yok değildi. Buz tabakası gerçekten kalındı. Bir değil, yan yana yürüyen 2, 3, hatta 4 kişiyi bile çekecek güçte görünüyordu. Kim bilir, belki de bir atlı arabayı bile. Ya orada taraflarda buz incelir de çatlarsa diye birbirine soranlar vardı. Her zaman olduğu gibi birkaç kişi yiğitliğe leke sürmeyip yanlarındakilerle helalleşti. Sonra da buzun üzerinde ilk adımlarını attı. Bunu başkaları da izledi. Karşıya geçmeseler bile hiç olmazsa deryanın orta yerine kadar gidip geri dönerlerdi ya, bu bile onlar için bir şeydi. Sevgili dinleyiciler, o gün karşı kıyıya, Üsküdar'a geçenler hiç de az olmadı. Bu arada devrin tanınmış şairlerinden Neşati de bir mısra ile tarih düşürdü. Bemedet, dondu 1030'da, soğuktan derya. Evet, 1621 yılının 9 Şubat günü Boğaziçi ve bütün Haliç donarak İstanbul halkını şaşkınlık, hayret ve dehşet içinde bırakmıştı. Ama bu, boğazın buzlarla örtülüşünün ne ilkiydi ne de sonuncusu. Çok daha önce boğaz yine donmuştu, yıllar geçtikçe de donmakta devam edecekti. Sevgili dinleyiciler, İstanbul takriben Napoli ile Madrid ile aynı arz dairesi üzerinde. Ancak bu iki şehir kadar sıcak değil. Karadeniz'in yanı başında, Balkanların bir ucunda. Bunun için bilhassa kışları soğuk rüzgarların tesiri altında kalır. Kendine has bir iklimi vardır. Yaz, kış rutubetlidir. Aşırı sıcak günler yaşandığı gibi çok soğuk günler de yaşanır. İstanbul'da esmekte olan rüzgarların az ya da çokluğu yüzde hesabıyla gösterilecek olursa şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Halkın yıldız dediği kuzey rüzgarları %33 nispetinde. Halkın Yıldız Poyraz dediği kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgar en çok esen rüzgar. Poyraz denilen kuzeydoğu rüzgarı %25 eser. Doğudan esen gün doğusu rüzgarı %9. Güneydoğudan esen keşişleme %6. Güneyden esen kıble %11. Kıble Lodos, güney ve güneybatıdan esen, yine güneyden esen en hakim rüzgar. Güneybatıdan esen Lodos %10, batıdan esen gün batısı %2, kuzeybatıdan esen karayel %4. Bu tabloya göre sevgili dinleyiciler görülüyor ki İstanbul'da esmekte olan en hakim rüzgar kuzey yönünden gelen Yıldız Poyraz rüzgarıdır ve ondan sonra da Kıble Lodos rüzgarıdır. İşte bu kuzey rüzgarı hakim olduğu için her zaman soğuk getirir. İstanbul tarih boyunca her zaman şiddetli soğuklara maruz kalmış ve zaman zaman Haliç donmuş, hatta bazen Boğaziçi buzlarla örtülmüştür. Elimizdeki bilgi ve belgelere göre Boğaziçi'nin bilinen en eski donuşu milattan sonra 401 yılına rastlar sevgili dinleyiciler. Haliç'te dahil olmak üzere deniz 20 gün süreyle donmuştur. Bildiğimiz ikinci donuş olayı 739 yılında. Boğaziçi'nin tamamı buzlarla örtülmüş. 14 yıl sonra 753 yılında Boğaz sularının akıntısıyla kopup gelen dev buz parçaları Marmara'ya doğru akıp gitmiş. 755 yılında eşi görülmemiş bir kış yaşanmış. Ki belgelerde Karadeniz'in, Boğaziçi'nin, Haliç'in ve Marmara'nın kuzey kesimlerinin baştan başa donduğu kaydına rastlıyoruz. 763 yılında da kıyılar 100 adım mesafeye kadar donmuş. Karadeniz'deki buzların çözülmesi öylesine şiddetli olmuş ki sevgili dinleyiciler, buzlar gerçek birer iceberg iriliğinde Boğaz girişinde üst üste yığılmış. Aralarında kenetlenip boğazı tıkamış. Hem de yalnız İstanbul Boğazı'nı değil, Çanakkale Boğazı'nı da. İnsanlar ve hayvanlar Hristopolis'ten, yani Üsküdar'dan Galata'ya yürüyerek geçmişler. Sarayburnu'ndaki surlar iceberglerin itmesiyle yer yer zarar görmüş, daha sonra tamir edilmek zorunda kalınmış. 863 yılındaki şiddetli soğuklarda da Boğaziçi yeniden donmuş. Kıyı boyunca denizin üzerinde yürüyenler olmuş. 928 ve 934 yıllarında da İstanbul çevresindeki kıyılar yine donmuş. Çok sıkıntı çekilmiş. İstanbul'da Latinlerin hakim olduğu devirde 1232 yılında bütün Boğaziçi ve Haliç yine baştan başa donmuş. İstanbul fethedildikten sonra Türkler tarafından öyle çok şiddetli soğuklar olmadı. Türkler her yere götürdükleri itidal ve bereketi İstanbul'a da getirdiler. Ancak daha önce de sizlere arz ettiğimiz gibi İstanbul'un fethinden sonraki ilk büyük donma hadisesi 1621 yılının 9 Şubat günü meydana geldi. İnsanlar Rumeli yakasından yürüyerek karşı kıyıya geçip Üsküdar'da karaya çıktılar. Yiyecek ve yakacak sıkıntısı bütün şiddetiyle çekildi. Çünkü yollar kapanmış, İstanbul'a yiyecek ve yakacak gelmez olmuştu. O günlerde bazı açık gözler evlerini yıkarak tahtaları halka öylesine pahalıya sattılar ki sonradan bu parayla eski evlerinden çok daha güzelini, çok daha büyüğünü yaptılar. Şair Haşimi şu mısra ile bu olaya tarih düşürmüş. Yol oldu Üsküdar'a, 1030'da Akdeniz dondu. Osman adına bir başka padişahın zamanında. Sultan 3. Osman zamanında da 1754 yılında şiddetli bir kış oldu. Haliç'in tamamı, Boğaz'ın da önemli bir kısmı dondu. Tanınmış tarihçi Vasıf, tarih eserinde hadiseyle ilgili olarak şöyle bir tarih beytini kaydetmektedir. Buz üstünden geçen geldi, bana yaz dedi tarihin. Deniz 68'de dondu, buzdan ben deniz geçtim. Geçtiğimiz yüzyıl içinde ilk büyük kış Sultan II. Mahmut devrinde 1823 yılında yaşandı. Haliç'in büyük bir kısmı dondu. Şehirde yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Yakacak kalmadı, sular kesildi. 1862 yılında da Sultan Abdülaziz'in tahta çıkışının ikinci yılında Haliç'in ağzı buz parçalarıyla tıkandı. Boğazında yer yer donduğu görüldü. Ama yüzyılın en soğuk kışı 1878 yılında. Sultan II. Abdülhamit saltanatının ilk yıllarında yaşandı. Türk-Rus savaşının bütün şiddetiyle cereyan ettiği o günlerde yalnız İstanbul değil, bütün Trakya, hatta bütün Balkanlar müthiş bir kış geçirdi. Deniz kıyıları dondu, yiyecek sıkıntısı çekildi. Kış yüzünden cepheye yardım gönderme çalışmaları ciddi şekilde aksadı ve neticede bu savaşı Türk ordusu kaybetti. Bu da Osmanlı Devleti'nin felaketi oldu. Sevgili dinleyiciler, günlük hayatımızda bizlere türlü kolaylıklar sağlayan fermuar ne büyük zorluklar neticesi dünyaya gelmiştir biliyor musunuz? Öyle ki keşfedeni yıllarca uğraştırmış, bazen ümitsizliğe düşürdüğü bile olmuştur. Fermuarın tescilli ilk fabrika markası Eclair ise de onun doğum tarihi hakkında kesin bir şey söylenemiyor. Ancak fermuarın 1880'lere doğru Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan Whitcomb Judson adında bir araştırmacının kafasında şekillenmeye başladığı biliniyor. O yıllar tatlı devir dedikleri mutluluk, esenlik yıllarıydı. Kadınlar için yukarıdan aşağıya bitmek, tükenmek bilmeyen iç sıkıcı bağlarla bağlı korseler, erkekler için de sayısız düğmelerin süslediği uzun çizmeler modası hüküm sürüyordu. Bu yüzden erkekler de kadınlar da giyinip soyunurken büyük zaman kaybına uğrarlardı. Dahası bu işi tek başlarına yapmaları da imkansız gibiydi. Mesela bir kadın korsesinin iplerini yardımcısı hem de kuvvetli bir yardımcısı olmadıkça bağlayamazdı. İşte kim bilir, belki Judson da bu eziyetlere bir çare bulmak ümidiyle kolları sıvamış olacaktı. Malum ya, ihtiyaçlar olmasaydı keşifler olmazdı diye bir söz vardır. İyi hoş da fikir yeni değildi. Çok daha önceleri de aynı şeyi düşünenler çıkmıştı. Fakat 16. asırdan beri Nürnberg'de, Paris'te, Viyana'da, Londra'da tecrübesi yapılan teşebbüslerden tam bir netice alınamamıştı. Şimdi ise Judson, kertikleri ve uzantıları olan bir dizi küçük zincir baklalarını bir el hareketiyle otomatik bir şekilde birleştirmeyi ve ayırmayı mümkün kılacak usta bir kayma sistemi bulma azmindeydi. Whitcomb Judson büyük bir sabırla uzun bir süre çalıştı sevgili dinleyiciler. Bu çalışmaları sırasında zaman zaman sinir krizlerine tutulduğu, dişlerini öfkeyle gıcırdattığı oluyordu. Onun bu halini günümüzde fermuara sıkışıp da kalanlar çok iyi anlarlar. 1890 yılında nihayet Judson keşfini gerçekleştirdiğini sandı. Buluşunun patentini aldı. Özene bezene imal ettiği birkaç numuneyi Chicago sergisinde halka gösterdi. Yıl 1893'ü gösteriyordu. Hikaye belki bu kadarla bitecekti. Zira onca emekle meydana getirilen harika ilikleme aleti çalışmıyordu. Bununla beraber sergiye konmuş olan örnekler satılık olmadıkları için meraklar zarara uğramış değillerdi. Ancak bunların arasında birisi vardı ki o bu buluşun altında çok büyük kazançlar yatabileceğini sezmişti. Adı Lewis Walker'dı. Kendisi hem albay, hem hukukçu, hem de sanayiciydi. Derhal Judson'ı buldu, birkaç yerden sermaye topladı, Berat'ın işletilmesi için bir şirket kurdu. O tarihlerde her Amerikan vatandaşının gönlünde sadece dünya çapında bir iş yapmak hayali yaşadığı için kurulan yeni firmanın adı Universal Fastener Corporation, yani Evrensel Fermuar Şirketi olmuştu. İşte geleceğin Ekleyir fermuarına ilk isim böyle konmuştur. Hiç şüphesiz bu yapılırken kaşife onu geliştirmeyi de taahhüt etmiş bulunuyordu. Zira fermuarın geliştirilmeye çok ihtiyacı vardı. Nitekim 30 ay süren geceli gündüzlü bir çalışmadan sonra kaşif ancak potinler için bir evrensel fermuar yapabilmişti. Ve o da şöyle böyle çalışıyordu. Bununla beraber kaşif ve ortağı bu biraz daha geliştirilmiş fermuardan birkaç tanesini elle yapmak cesaretini gösterdiler. Sonra fermuar imal edebilecek bir makine yapımı işine giriştiler. Zaten böyle bir makine olmaksızın ihtira beratının sanayide işletilmesi imkansız. Ve hikaye az kalsın yine burada bir kez daha sona eriyordu. Gerçekten 1905 yılında Judson tam 10 yıl devam eden çalışmalardan sonra söz konusu makineyi nihayet bulduğu inancına kapıldı. Bunu göstermek için ortağının önünde makinenin lövyesini aşağı indirdi. Devasa makine kulakları sağır eden bir gürültü çıkararak küçük, pek küçük bir fermuar şeridi kustu. Evrensel fermuar işte buydu. O vakit Lewis Walker sevinçten çılgına döndü ve fabrikanın düdüğünü uzun uzun çaldırarak bunu kutladı. Sonra da bu büyük günün şerefine bu harika makineyi bir kere de kendi denemek istedi. Titreyen bir elle çalıştırma lövesini indirdi. Fakat aynı anda sanki kıyamet koptu. Korkunç bir gürültünün ardından peş peşe madeni patlamalar işitildi. Sonra makine hareketsizleşti. Üstelik tamamen işe yaramaz bir hale gelmişti. Bunun üzerine neredeyse çeyrek yüzyıldan beri bu iş için çalışmış olan Whitcomb Judson yenilgiyi kabullenmek zorunda kaldı ve çalışmalarına son verdi. Fakat ondan daha genç olan ortağı Lewis Walker, iflası önlemek için çalışmaları sonuna kadar sürdürmek fikrindeydi. Kulağına o sıralarda Westinghouse firmasında çalışan çok yetenekli bir İsveçli mühendisin adı çalındı. Bu Gedeon Sundbach isminde biriydi ve orada dinamolar imal ediyordu. Lewis 6 ay uğraştıktan sonra onu ikna etmeye başardı. Sundbach biraz da istemeye istemeye dinamolardan vazgeçerek can çekişmekte olan evrensel fermuar şirketinin kurtarılması için bir şeyler yapmaya razı oldu. Mühendis fermuarın kendisini ele alarak işe başladı. Onu hafifletmek, disiplin altına sokmak ve yapabilirse daha az gürültülü hale getirmek istiyordu. Fakat ne mümkündü? Onun karşısına aldığı düşman 30 yıla yakın zamandan beri var olan ve en yumuşak yaklaşımlara bile kafa tutacak kadar güç kazanmış şeytan işi bir keşifti. Mesela bir süreden beri fermuar ya hiç haber vermeden ve gerekmeden birdenbire açılıyor ya da aksine açılması istendiği vakit bir türlü açılmak bilmiyordu. Bereket versin İsveçli mühendis kolay pes edecek yaratılış da bir adam değildi. Bu yüzden o da yıllar sürecek bir çalışmaya girişti. Hedefi bizim bugün dikenli suratıyla tanıdığımız fermuarı imal edecek bir makine yapmaktı. Ancak söylemeye hiç gerek yok ki o zamana kadar yapılan fermuarların evrensel olmaları şöyle dursun. Bunlardan birini edinmek gafletini gösteren sayılı kimseler ondan sadece burada anlatılması imkansız sözlerle bahsediyorlardı. İşçiler evrensel fermuar şirketini artık hiçbir işe yaramayan fabrikasını birer birer terk etmişlerdi. Sanayici Lewis Walker, üçüncü mesleği olan hukukçuluğa tekrar dönmüştü. Gırtlağına kadar borca gömülü olduğu için alacaklıları peşini bırakmıyorlardı. O da ailesini bile geçindiremeyecek duruma düştüğü için ne yapacağını bilemiyordu. Bir gün onun bakkala olan borcu ki 150 dolardı, bir paket Universal şirketi hisse senediyle ödediği görüldü. Bakkal homurdanarak kabul etmek zorunda kaldığı bu değersiz kağıt parçaları sayesinde ileride gerçek bir zenginliğe kavuşacağını doğrusu hiç aklına getirmemişti. Fakat bu daha sonra olacaktı, çok daha sonra. Nitekim 1913 yılına doğru Sundbach nihayet orta kalitede bir fermuar çıkarmayı başarıp bunun derhal patentini aldı. O zaman bile şüpheli müşterilerin tereddüdü hala devam ediyordu. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer demezler mi? Neyse nihayet Universal Fastener Corporation 4 ya da 5 yıl daha para yemeye devam etti. Başarı ancak 1921'de Goodrich şirketi tarafından kar potinlerinin piyasaya çıkarılması üzerine ufukta belirmeye başladı. Zira bunların fermuarları artık hizaya getirilmişler, disiplin altına alınmışlardı. Bunun neticesi ayakkabılar büyük rağbet gördü. İşin ilginç yanı, Zipper markasıyla satıldıkları için halk kısa bir süre sonra fermuarları da bu adı vermekte gecikmedi. Nasıl kolonya kolonya, jilete jilet diyorlar, aslında firma ismidir, fermuara da Zipper dendi. Böylece 40 yıllık geçmiş olan bu keşif ikinci defa bir isim sahibi oldu. Yakın zamanlara kadar en ciddi sözlüklerde bile fermuar yerine bu kelimeye rastlamak mümkündü. Bugün bile markası ne olursa olsun her tür fermuara Zipper, Zipfestener veya kısaca Zip dendiği görülüyor. Amerikan dilinde Zip kelimesi bir kurşunun çıkardığı sesi taklit etmek için kullanıldığı gibi argoda da sürat, hız anlamına geliyor. Demek ki Jackson'ın keşfi onun arzu ettiği gibi zaman kazanmayı yarayan bir buluş olup çıkmıştı. Bu niteliği dilde bile ifadesini buluyordu. Keşif çok geçmeden para getirmeye başlayacaktı. Bilhassa 1927'den itibaren. O tarihte Brooklynli bir terzi, Amerikan denizcilerince çok sevilen cepli kemerlere Sundbuck fermuarı takmayı düşündü. Bu yenilik o kadar tuttu ki, arası çok geçmeden Havacılık Bakanlığı da aynı şeyin pilot tulumlarında yapılmasına karar verdi. 1931'lerde ileri görüşlü bir konfeksiyoncu ilk fermuarlı elbiseleri piyasaya çıkarttı. Ve moda çabucak yayıldı. Hatta yüksek sosyeteye dahi uzandığı gibi ünlü terzi Madame Zicaparelli roplarında ekleyir fermuarlı çok şık modeller yapmasıyla da ihtiyar Avrupa'ya bile sıçradı. Ekleyir fermuarı diyoruz. Zira bu süre zarfında Jackson'ın buluşu yeniden o ismi almıştı. Amerika'daki eski Universal Fastener Corporation 1928 yılında talon şirketi olmuştu. Ve bugün de devam ediyor bu şirket. Ve bu şirket büyüdüğü için fermuar üretimi 20 ya da 25 yıla kalmadan yılda 200 bin kilometreyi bulmuştu. Fermuarların hepsi de Sundbuck patentlerine uygun olarak imal ediliyordu. Fakat adı geçen şirket aynı zamanda bu fermuarları imal edecek makineleri de üretiyordu. İşte bu sebeple birçok yabancı firmalara kendi ülkelerinde Sundbuck patentlerini uygulama hakkını tanıdı. Bu cümleden olarak Fransa'da 1924'ten beri Rouen'de fabrikaları bulunan Fermatür Eclair şirketi çok büyük gelişmeler kaydetti. Ayrıca sevgili dinleyiciler, Eclair ismi İngilizce'ye de Lightning Fastener olarak aktarıldı. Böylece İngiltere'de de manifaturacılık sanayine yerleşti. Görülüyor ki Eclair fermuarının ataları olduğu gibi birçok da çocukları var. Ancak bu arada bir hayli de gayrimeşru çocukları oldu. Gerçekten dünyanın her tarafında aynı prensipten, yani kertikli ve uzantılı küçük zincir baklalarının birleşmek ve ayrılmak suretiyle açılıp kapanmasından yararlanılarak yapılmış fermuar türlerinin sayısı çok fazla. Tabii halk bunun farkında değil. Hepsine ekleyir fermuarları deyip çıkılıyor. Tıpkı bir zamanların bütün soğutucularına frijider, bütün tıraş bıçaklarına jilet dendiği gibi. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı programı için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlerle hoş bir vakit geçirdiğimizi umuyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Çınaraltı.